Kime? Neden? Nasıl inanıyoruz?
Efendim hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Ben Profesör Doktor Ahmet Ünsal. İnandığımız dini ne kadar biliyoruz, kime inanıyoruz, neden inanıyoruz, nasıl inanıyoruz? Konu başlıklı bu programımızı sürdürüyoruz efendim. Şimdi Allah'a kulluğun başı olan, en önemli unsur olan namaz ibadetinden bir süredir bahsediyoruz. Namazın önemini vurguladık. Şimdi biraz daha teknik detaya. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Namaza kalktığınız zaman, yani namaz kılmak istediğiniz zaman ne yapın? Abdest alın. Binaenaleyh namaz nasıl farz ise namaz kılmamız için şartların da yerine getirilmesi gerekiyor. Bir kere her şeyden evvel ne var? Bize küçüklükten beri öğretmişlerdir, değil mi? Efendim namazın farzı nedir? 12 tanedir. Hatta ben hatırlıyorum, hocalarımız 6'sı içinden 6'sı dışından derlerdi. Değil mi? Dışından olanlara şart, içinden olanlara da rükun deniliyor. Peki namaz kılmak istiyoruz bir Müslüman olarak. Şartları neler hocam? Hemen bunları gözden geçirelim. 1. Hadesten taharet. Yani nedir? Abdest alma zorunluluğu var. Çünkü bir insan normalde vücudu temiz olabilir. Gayet mikroptan arınmış bir hijyenik bir ortamda yaşayabilir ve buna da çok titiz olabilir. Fakat buna rağmen hades dediğimiz şey, kıymetli dinleyenler, manevi, görünmeyen, hükmi bir kirlilik halidir. Ne gibi? Mesela Allah'a inanmayan, peygamberimize inanmayan, bizim dinimize inanmayan bir kimsenin Kur'an-ı Kerim'i eliyle tutması bizim dinimizde caiz değildir. Neden? Çünkü hükmi bir durum söz konusudur. İmansızlık bizim dinimize göre bir manevi kirlilik halidir. Dolayısıyla şunu da tekrar ifade ediyorum. Biz burada cümlelerimizi kurarken olur ki dinleyicilerin aklına şu gelebilir. Ya bu hocanın kendi cümleleri. Hayır efendim. Kimin haddine? Bu Allah Teala'nın ve Hazreti Peygamber'in emirlerinden güncel dille anlatılması demektir. Hiç şüphesiz mesela Kur'an-ı Kerim'de la yemessuhu illel mutahharun. Kur'an'ı ancak temiz olan insanlar tutabilir. Bu temiz, elinde işte eldiven olan, hijyenik olan anlamına gelmiyor buradaki temizlik. Ne anlamına geliyor? Mümin olması gerekiyor. Mesela bir Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bir sahabiyle münasebetinde sahabinin elini tutmak istiyor da o ya Resulallah ben kirliyim dediğinde el müminü la yencis, mümin kirli olmaz, necis olmaz buyurmaktadır. Binaenaleyh mesela namaz, her tertemiz bir insan düşünelim ama namaz kılması için hükmen ne var? Bir kirlilik var. İşte biz buna hades diyoruz arkadaşlar. Hades yani görünmeyen kirlilik. Abdestiniz varsa bu hades ortadan kalkmış oluyor. Yine bir insan mesela ne olabilir? İslami ifadesiyle cünüp olabilir. Cünüp bir insanda her tarafı tertemiz bile olsa eğer gusül abdesti almamışsa, niyet ederek gusül abdesti almamışsa bu insan en güzel saunalarda da yıkansa, buhar banyolarından da çıksa, niyetsiz ağza ve burna su vermeden bütün bu temizlikler onu manevi pislikten, yani hadesten temizlemiş olmaz. Ama necaset dediğimiz görünür pislikten temizlemiş olur. Bu ayrıma dikkat edelim. İki tane kirlilik hali var kıymetli dinleyenler. Birinin adı hades, birinin adı necaset. Necaset dediğimiz, tekrar ediyorum, gözle görülür, herkesin pis olarak bildiği her şey. İnsanın önünden ve arkasından çıkan şeyler, dışarıdan gelen kanlar, lekeler, ne diyorsanız bütün bunların hepsine biz necaset adı veriyoruz. İşte namaz kılmak için o necasetten de mutlaka bedenimizin ve elbisemizin temizlenmiş, arınmış olması gerekiyor. Ama hades ne? Hades ise bütün bunlar bedenimiz ve elbisemiz tertemiz olsa bile abdestsizlik Ona da hades diyoruz. Hades'ten taharet demek abdest almak zorundasınız, abdestiniz yoksa demektir. Eğer cünüplük söz konusu ise gusül abdest almamız gerekiyor. Aynı şekilde adet günleri içinde ise hanımlar, onların da hadesi söz konusudur. Dolayısıyla adet günleri bitinceye kadar hadesten taharetleri söz konusu olmadığından namazda kılamamaktadırlar. Hades manevi engel anlamına geliyor. Görünmeyen hükmü bir kirlilik hali. Demek ki namaz için bir, hadesten taharet gerekiyormuş. Detaylarını ilmi hallerden okumamız mümkün. İkincisi, necasetten taharet gerekiyormuş. Yani görünen bütün kirliliklerden elbisemizin, vücudumuzun ve namaz kıldığımız yerin temiz arınmış olması. Üçüncüsü ne? Setri avret. Yani namaz kılabilmemiz için bir kere ne olacak? Avret dediğimiz, yani gösterilmesi yasak olan bölgedir avret. Setri avret gerekir. Bu nedir efendim? Erkekler için diz kapağımızın altından göbeğimizin deliğinin de kapatılacağı şekildir. Yani göbekle diz kapağı arası, ama diz kapağı ile göbek deliği buna dahildir. Şimdi burası kapanması lazım. Burada bu ifadeyi de bazıları biraz farklı algılıyor sanıyorum. Çünkü göbekle diz kapağı arasındaki kapanması demek diğer yerler açık da olsa olur anlamına gelmiyor. Yani biz Allah'ın huzuruna duruyorsak bir kere bu işi ciddiye almamız lazım. Ama öyle anlar olabilir ki, öyle mazeretler, öyle zaruri durumlar, öyle kaçınılmaz zorluklar olabilir ki bizim efendim yoktur kıyafetimiz, ya da fakirlik çeken insanlar var, yoksulluk çeken insanlar var. Namaz kılmak için bir tane entarisi olan sahabi vardı. Hanımıyla kendisi nöbetleşe kullanıyordu. Kendisi giyiyordu, hanımı bir yerde kendini saklıyordu. Hanımı giyiyordu, kendisi saklıyordu. Bunlar da Müslümanlar, işte onlar için, ya da hiçbir şey bulamayan, hemen aklıma Mus'ab bin Ümeyr geliyor. Cenazesi defnedilirken hiç üzerinde bir şey kalmamış. Yüzünü kapatsalar ayak kısmı açık kalıyor. Ayaklarını kapatsalar yüzü açık kalıyor. Kefen bulamamış insanlar. İşte böyle olağanüstü zorluk durumlar için biz ne diyoruz? Asgari son limit erkek için göbekle diz kapağı arasıdır diyoruz. Yoksa şortları çekip çekip namaza duralım anlamında değildir. Elbette herkes derli toplu bir üst makamın huzuruna çıkamayacağı bir kıyafetle Allah'ın huzuruna da çıkması doğru değildir. Namazı kabul olur ama saygısında, samimiyetinde büyük boşluk olduğundan Allah o namazı tam da kabul etmeyebilir. Takdir Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretlerine'dir. Dolayısıyla biz özellikle çok önemli bir şahsın huzuruna çıkıyormuş gibi tedbirli olmamızda fayda var ki zaten en önemli varlığın huzuruna çıkıyoruz. Bunun asgarisidir göbekle diz kapağı arası. Bu kadar yeter anlamına değil, bu kadarı olmazsa olmaz anlamınadır. Erkekler için setre avret. Hanımlar için nedir? Hanımlar için namazda setre avret, yüz dediğimiz kısmın, yani yüz neresidir? Efendim yüz, alnımızın üstündeki saçlarımızın başladığı yerden kulaklarımızın hemen önündeki o yumuşak önündeki alt aşağı kısmındaki bükülebilen değil, yani böyle adeta kulağın kapağı gibi olan yerden çenemizin altı, işte o çenemizin altı görünmeyecek. Dolayısıyla tam çenemiz, kulaklarımız da görünmeyecek. Alnımızdan saçımız bir çember gibi bu şekilde yüzümüz açık kalabiliyor. Geri kalan tamamen kapanmış olacak. Bileklerimizin yukarısı kesinlikle kapanmış olacak. Ellerimiz sadece bileklere kadar, bayanlar için söylüyorum, açık olabilir. Bir de namazda sadece efendim eğer giyecek bir şey bulamamışsa hanımlar, bulamamışsa ayaklarına giyecek bir şey, ayakları da çıplak ayakla da kılmalarına cevaz verilmiş, ama giyecek bir şey varsa çıplak ayak değil, mutlaka çoraplarıyla namaz kılmaları gerekir. Bunun dışında demek ki el, ayaklar ve yüzün dışındaki bütün vücut ve bu vücudun böyle kitap kaplanır gibi kaplanması değil, gerçekten vücudu saklar bir kıyafetle namaza durmak gerekiyor. Biz buna işte ne diyoruz? Setri avret, avretin kapanması adını veriyoruz. Evet, peki başka ne lazım namaz için? Hadesten taharet, necasetten taharet, setri avret, sonra kıbleye yönelmek. Bir kere namaz kılarken mutlaka Allah'ın emridir. Ne diyor Cenab-ı Hak? Fevelli vecheke şatral mescidil haram. Ve haythuma kuntum fevellu vucuhakum şatra. Mutlaka namazda mescidi harama yönelin. Nerede olursanız olun mutlaka namaz kılarken Kabe'nin olduğu tarafa yönelmemiz, kıbleyi bulmamız gerekiyor. Ama şunu da ifade edeyim. Her zaman kıbleyi bulamayabiliriz. Mesela düşündük, taşındık, güneşe baktık, işte kavak ağacına baktık, bazı tecrübeler vardı ya da telefonlarımızda şimdi kıbleler var ya da başka şekilde bir tespit yaptık. Buna rağmen bir de baktık yanlış tarafa durmuşuz, namazı yanlış tarafa durarak kılmışız. Hayır, bir daha kılmamıza gerek yoktur. Yeter ki bir arama gayretinin varlığı namazın sahih olması için yeterlidir. Yani namaz bittikten sonra birisi bize ya kıbleyi yanlış durmuşsun dese yeniden kılmamıza gerek yok. Ama namaza durmuşuz, tam namazın içindeyken biri yanlış durmuşsunuz Ayşe Hanım, hafif daha sola dese namaz içinde biraz sola dönmemiz lazım. Tam ters durmuşsun ya, kıble arkanda kal dese namaz içinde arkaya dönmemiz lazım. Tekrar ediyorum. Namaz içinde ve namazdan önce bu müdahaleler olur. Ama namaz bittikten sonra yeniden kılmaya gerek yoktur. Kıblede isabet edememiş isek. Evet, sözün özü namaz kılarken bir şart da nedir? Kıbleye doğru, yani Kabe-i Muazzama'nın bulunduğu yere doğru dönmek de namazın şartlarından birisidir. Evet, peki bir başkası nedir? Şimdi sayıyoruz. Hadesten taharet, necasetten taharet, setre avret, istikbali kıble. Değil mi? Eskiler bunu böyle ezberlerdi. Kıbleye yönelik vakit. Yani bir kere namazımızın ait olduğu bir şey var. Beş vakit namaz var biliyoruz. Sabah namazı, öğlen namazı, ikindi namazı, akşam namazı ve yatsı namazı. Beş vakit. Her birinin vakti kendisine göre değişiyor. Mesela güneş, bu fecr dediğimiz, yani fecri sadık, güneşin artık doğmaya başladığını gösteren ilk aydınlık belirtileri, ki bu artık takvimlerde bellidir. Biz buna imsak vakti diyoruz. O vakitin başlangıcıyla, yani oruç tutmanın başladığı an sabah namazına girdiği andır. Bu ne zamana kadar devam eder? Güneşin doğuşunun başlamasıyla bu süre sona erer. Dolayısıyla güneş doğuşu mesela diyelim ki 06.50 diyorsa takvimlerimiz, 06.50'den itibaren tam 06.50 olmuşsa artık namaz kılamıyoruz. Binaenaleyh diyelim ki 05.45'ten 06.50'ye kadar olan süre sabah namazı için süredir. Yani imsak ve güneş arasındaki süre sabah namazının vaktidir. Peki hocam, sabah namazı daha sonra diyelim ki 06.50'de güneş doğuyor. O zaman 50'den sonra namaz kılamaz mıyız? Kerahat vakti başlamıştır. 45 dakika üzerine koyacaksınız. O süre içinde kılamıyorsunuz. Yani 06.50 45 dakika daha koyarsak ne yapar? 07.35 eder, değil mi? 07.35'e kadar namaz kılmamızı İslam Rabbimiz yasaklamaktadır. O süre namaz kılınmanın yasak olduğu bir süredir. Ama ben kıldım, ne olacak? Efendim, İslam dini kafamıza göre yaşanan değil, Allah'ın istediği gibi yaşandığı zaman din olur, ibadet olur. Söz dinlemek İslam'da çok çok önemlidir. Dolayısıyla kıl dediği zaman kılmalı, kılma deyince de kılmamalıdır. O zaman ibadettir. Allah bir şey yapma deyince onu yapmamak da kulluktur. Bunun da altını çizmiş olalım. Dolayısıyla sabah saat 07.35 olduktan sonra kılabilir miyiz? Kılarız, ama bu kazaya kalmış olan bir sabah namazı olur. Efendim, henüz öğlen namazı vakti girmedi. Doğru, öğlen namazı vakti girmedi ama sabah namazı ile öğlen namazı vakti arasında bir boşluk vardır. O boşluk sabah namazına ait bir boşluk değildir. 10 vakitte kılınan sabah namazı vaktinde kalkamayıp bir insan kılarsa bu namazı, mesela saat sabah 8'de kılsa bir insan, 8.30'da kalktı, namaza uyanamamışım, 8.30'da kıldım. Bunu kılarken nasıl niyet edeceğiz? Vaktinde eda edemediğim sabah namazının sünneti, vaktinde eda edemediğim sabah namazının farzı şeklinde kaza edeceğiz. Unutmayalım, yeri gelmişken söyledim, sabah namazı kazaya kalmışsa sünneti de kaza edilmelidir. Ne zamana kadar? Öğlen namazı vakti girinceye kadar kaza ediyorsak sünnetiyle birlikte. Eğer öğlen namazı vakti girinceye kadar sabah namazı kaza edememişsek, öğlen namazın vakti girmişse artık sabah namazın sadece farzını kaza edebiliyoruz. Sünnetini kaza etmiyoruz. Demek ki Namazların ayrıca vakitleri varmış. Öğlen namazının vakti ne zaman girer peki hocam? Şöyle düşünelim. Bunu basit bir şeyle yeryüzüne, düz bir zemine bir metrelik bir sopa diktiğimizi düşünelim kıymetli dinleyenler. Bu bir metrelik sopa güneş tam tepedeyken, ki biz buna vakti istiva deriz. Güneş tam tepedeyken bu bir metrelik sopanın gölgesi olmaz. Güneş batıya gitmeye başladığı zaman tam tepeden, mesela bir 15 dakika sonra güneşin 15 dakikalık bir hareketiyle bu sefer ne olur? O sopanın doğu yönünde hafif bir gölgesi belirir. Bir metrelik sopanın 25 santimlik bir gölgesi ortaya çıktığında, yani dörtte biri kadar ortaya çıktığında, ki biz buna teknik anlamda fe-i zeval diyoruz. Tam da o an bir şeyin gölgesinin dörtte birinin başladığı an sabah öğlen namazının vaktinin girdiği andır. Kur'an-ı Kerim'de buna dülükü şems adı veriliyor. Evet, peki bu bir şeyin gölgesi belirdiği an, en azından %25'inin gölgesinin belirdiği an başlayan öğlen namazı vakti ne zamana kadar devam ediyor? Bir şeyin gölgesi iki katına çıkıncaya kadar. Bir metrelik sopanın iki metrelik gölgesi varsa artık ne olmuş oluyor? Öğlen namazı vakti bitmiş, ikindi namazı vakti başlamış oluyor. Peki ikindi namazının vakti ne zaman bitiyor? Güneş batmasıyla ikindi namazının vakti bitiyor. Ama güneş batıncaya kadar istediğimiz gibi namaz kılamıyoruz. Yani ne yapabiliyoruz sadece? Güneş batımından 45 dakika öncesine kadar normal, yasal, legal süreç, son 45 dakika kerahat vaktidir. Yani orada sadece farzı kılabiliyoruz, sünnetini kılamıyoruz ikindi namazın. Sadece farzını kılıyoruz ama o vakte geciktirmek de pek hoş karşılanmamaktadır. Vakitlice ikindi namazını kılmak lazım. Peki akşam namazının vakti ne zaman başlar? Güneşin batmasıyla akşam namazının vakti başlar. Ne zaman biter? Akşam namazının vakti güneşin battığı tarafa, yani batı istikametine bakalım. Oradaki kızıllık ve kızılığın akabinde oluşan beyazlık da yok olup tamamen yerini siyahlığa terk ettiği an akşam namazının vakti sona ermiş demektir. Ondan sonra ne olur? Akşam namazı vakti biter bitmez otomatik olarak yatsı namazının vakti başlar ki en uzun vakit yatsı namazına aittir. O da ta sabah namazı vakti girinceye kadar devam eder. Peki hocam, yatsı namazının vakti bu kadar uzun da bu yatsı namazının vaktinin en güzel, en efdal olan hangi anıdır yatsı namazını kılmak için? Efendim, düşünelim ki gecenin tamamı 13 saat tutuyor ya da 14 saat tutuyor gecenin tamamı. 13 saatlik, 14 saatlik gecenin ilk 3'e ayıracağız biz bu geceyi. İslami öğretiye göre söylüyorum. Mesela diyelim ki 3.30, 7, 10.30, 4, 12, 4.5 saat diyelim ki. İlk 4.5 saat birinci dilimin sonudur. İşte İslam diyor ki en eftal vakit yatsı namazı için gecenin ilk 3'te 1'lik diliminin sonunda yatsıyı kılmış olmaktır. Peki ikinci 3'te 1, ikinci 3'te 1 istirahat dönemidir. Onun için İslam dininde yatsıyı kılınca yatmak lazımdır. Yani eğer günlük işlerimiz, konuşmalarımız, ailemizle vakit geçirmemiz gerekiyorsa bunları yapalım. Yatsıyı ondan sonra kılalım. Yani uyumadan evvel son yaptığımız şey namaz kılmak olmalıdır. Bu çok önemlidir. Binaenaleyh yatsı namazının vakti geciktirilebilir ama uykudan önceki son eylem namaz kılmak olmalı ve yatmalıyız. Gecenin 2'de, 2. 3'te birlik dilimi mutlak uykuda geçmelidir. Bu süre dinlenmeli. Çünkü Allah bu sürede bizim dinlenmemizi istiyor. Ve ceallellele libasa. Biz geceyi size örtü yaptık. Onun için gece dinlenilmeli ama 2. 3'te birlik dilimi, çünkü vücuda da faydası o dönemdir. Son 3'te birlik dilimi teheccüdle başlayan, oruçtan için sahur olan ve sonuncu sabah namazıyla biten dilimdir. O da ibadetle, istiğfarla geçirilmesi gereken evla vakitlerdir. Demek ki namazın bir de farz olmasının, yani geçerli olmasının şartı neymiş? Vaktinde kılmak. Mesela diyelim ki saat şu anda 11. Biz öğlen namazı kılsak olur mu? Olmaz. Neden? Vakti gelmemiş bir namaz kılınamaz. Kış, efendim, yazın oruç çok zor oluyor. Ne yapalım? Kışın kısa günlerde bir 5-10 günü tutalım. Ramazan'da kâr etmiş oluruz. Olmaz efendim. Çünkü Ramazan orucu Ramazan'da farzdır. Kıştan bunu yapamayız. Dolayısıyla öğlen namazda öğlen vakti girince farzdır. Vakit girmeden olmaz. Bir başkası nedir? Niyettir. Mutlaka ibadetlerimizde niyetlerimiz de olması lazım. Namaz kılarken namaz kılma niyetiyle kılmazsak, spor olsun diye yaparsak o namaz olmaz. Anneden, babadan, hocadan korkuyla kılar da yapmazsak niyetsiz olmaz. Aynı hareketleri yapsak, niyet etmesek olmaz. Niyet şarttır. Yalnız niyet kısmında bizim halkımızın aşırı bir hassasiyeti var. Bu gerçi hoş ama hocam tam olarak ne demeliyim? Efendim, gönlünüzden geçirmek yeterlidir. A, B harflerini tamamen söylemeniz. Ay şimdi öğlen namazının farzını değil mi hocam? Ya ayağa kalkan bir insan abdest alsa zaten onu kılmak içindir. Niyetler çok basittir. Ağızdan söylenmesi çok şart değildir. Tabii ki söylenmesi güzeldir ama gönülden geçmesi yeterlidir. Oruç da böyledir. Aa ben ağzımı yıkadım ama niyet etmedim. Sahura kalkarken zaten oruç tutmak niyetiyle kalkmadın mı sevgili kardeşim? Evet işte niyet budur. Başka bir şey değildir. Niyet etmek de şarttır. Demek ki namazın dışındakileri bu şekilde anlatmış olduk. Bir de iftitah tekbirle başlayan kısım var ki bize ayrılan sürenin sonuna geldiğimiz için onu bir diğer programda inşallah anlatacağız. Efendim kumanda masasında Gökhan Polat, yapımda Aydan Orhan ve ben Ahmet Ünsal. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hayırlı günler.
Kime? Neden? Nasıl inanıyoruz?